Ayrım 11. Sayfa 121.
Duanın ağıtı. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiers'li kızı hatırlatıyor. Ayazın avucunda unutmuşum ellerini. Karanlığın arkasında kıvılcım gözlü orospular. Gölgelerine yaslanmış evliya gibi bekliyorlar. Işıklar kırmızı yandığı zaman duracaksın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Soğuk gözlerinde buğulanmıştı. Ölsen tanıyamazdın. Atilla İlhan, Kaptan. Aydın, 1985 Haziran. Hayalin yokluğu ikinci ayını doldurmuştu. Ve kayda değer hiçbir gelişme olmamıştı. Olay anına dair ne bir görgü tanığı ne de bir ipucu vardı. Hayalle birlikte kaçtıkları tespit edilen Bedir'in arkadaş çevresi, ailesi ve yakınları defalarca sorgulanmış ve işe yarar hiçbir bilgi edinememişlerdi. Onları daha önce okulun kapısının önünde ve çay bahçesinde birlikte görenlerin şahitlikleriyle birlikte kaçtıkları konusundaki bilgi iyice netlik kazanmıştı. O kadar. Çocuk hayalin gittiği okula ya da başka bir okula kayıtlı değildi zaten. Hayalden 5 yaş büyüktü ve ortadan kaybolduğu sabaha kadar bir çay bahçesinde garson olarak çalışıyordu. Haytanın tekiydi. Polisin olayda kullanıldığından emin olduğu ve Bedir'in kuzenine ait olduğu kesinleşen otomobil, Selçuk yakınlarında dar bir sokakta terk edilmiş olarak bulunmuştu ve araç temizdi. Kuzen sorgulanmış fakat Bedir'in otomobilin anahtarını kendisine söylemeden almış olabileceğini, bundan başka da bir şey bilmediğini söylemişti. Sözlerini yalanlanan bir açığı çıkmamıştı ortaya. Orada araç değiştirildiğini düşünen polis, Hasan'a araştırmalarını sürdüreceklerini ve dosyanın hemen kapatılmayacağını bildirmişti. Buna rağmen işler çok yavaş ilerliyor ve sinirler geriliyordu. Hasan, otomobilin sahibi olan kuzeni bir gece bir köşede kıstırmış ve bayıltıncaya kadar dövmüş, ağzından bir söz alamamış, üzerine birkaç gece nezarethanede sabahlamış, aile şikayette bulunmadığı için serbest bırakılmıştı. Zaten şehrin yerlisi olmayan ve oraya akrabalık ilişkileri nedeniyle doğudan gelip yerleştikleri anlaşılan Bedir'in ailesi, parçalara bölünerek yavaş yavaş şehri terk etmeye başlamıştı. Polis Hasan'a şehri terk etmelerini engellemeleri ya da yasaklamaları için ellerinde bir gerekçe ya da delil bulunmadığını, nereye giderlerse gitsinler, zaten gözlem altında bulundurulacaklarını, çocukla bir iletişim halindelerse bunun ortaya çıkarılacağını söylemişti fakat Hasan'ın içine su serpmemişti bu sözler. Onun biricik kızı yok edilmişti. Evde ne kadar esip gürlerse gürlesin, ne söylerse söylesin içi yanıyordu. Herkes olaya farklı bir bakış açısıyla bakıyordu. Bu yokluk herkesin kalbinde başka bir boşluk yaratmış ve her boşluk başka türlü bir yaranın kanıyla dolmaya başlamıştı. Koyu kırmızı bir kan, çok koyu. Hasan akşamları eskiye göre daha fazla içiyordu. Fidan gelişen her durum sonrasında kaselerde fasulye taneleri biriktirmeye devam ediyor, her gün birkaç rekat fazladan namaz kılıyordu. Haftanın 7 günü komşularla birlikte Yasin okuyordu. Mahalleli aileye yardım eder gibi görünse de kapı arkalarında fısıltılar, gerçek olmayan abartılı sözler, uydurma hikayeler, aslı astarı olmayan farazi tahminler her gün bir parça daha çoğalıyordu. Bunlar Fidan'ın da Hasan'ın da kulağından ve gözünden kaçmıyordu. Lanetlenmek gibiydi bu. Bakkal da bir tuhaf bakıyordu yüzlerine, kasap da, terzi de, konu komşu da. Daha 2 ay önce alışıldık bir yoksullukla mutsuzluğun hakim olduğu, fakat arada bir de olsa 2 üvey kız kardeşin kahkahalarıyla çınlayan o küçük evde artık hiç gülünmüyor, hatta gülümsenmiyordu bile. Hasan doğup büyüdüğü bu şehri acımasız bir yargıç, ailesini ise sanık gibi görmeye başlamıştı. Bütün hırsını artık ne yapacağını bilemeyen, bilemedikçe de daha da aptallaşmış bir halde ortalarda dolaşan Fidan'dan çıkarıyordu. Evde şekerin ya da ekmeğin bittiğini bildiren basit bir cümle bile dayak sebebiydi artık. ağız dolusu küfür sebebiydi. Şeker mi bitmişti? Zaten kız da kaçmıştı. Ekmek mi azalmıştı? Onun kızı gitmişti. Ekmeğin kökü kurusa ne olurdu ki? Hasan'ın olur olmaz sebeplerle fidana kalkarken hiç tereddüt etmeyen iri nasırlı elleri, konu dua olunca artık titriyor ve çaresizce iki yana düşüyordu. Aynı eller her gece duanın saçlarını defalarca okşuyor, beslenme çantasını hazırlıyordu. Kızı okula o götürüyor, akşam çökünce de bakkaldan aldığı bir büyük şişe rakıyı eve taşıyordu. Hayal gidince duaya düşmüş, onu aşırı bir şekilde koruyup gözetmeye ve sevmeye başlamıştı. Ya böyleydi ya da hayale olan ilgisizliğinin ve katılığının cezasını duaya gösterdiği bu aşırı ilgiyle çektirmek istiyordu kendine. Duanın varlığı Hasan'ın gözünde vicdanını temize çekebileceği bir nesne gibiydi belki de. Bunları sorgulayabilecek biri değildi o. Hayatı 2 metrekarelik bir dükkanda ayakkabı yamamakla ve topuk çakmakla geçmişti onun. O zamana kadar kendince biriktirdiği bütün bilgi ve görgüyle yapabileceği tek iyi şeyi yapıyor, bunun iyi mi kötü mü olduğu düşünecek kadar ayık kaldığı zamanın süresi ise artık gitgide kısalıyordu. Dua ise kendine öfkeden, cevapsız sorulardan, korkusuzluktan, tehlikeli düşüncelerden oluşan yepyeni bir dünya kurmaya başlamıştı. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını artık aleni olarak sormuyor, dolaylı yollarla öğrenmeye çalışıyordu ve öğrendiği her yeni anlamı üst üste koyarak alışkın olduğu dünya ile bu yepyeni dünyası arasına bir duvar inşa ediyordu. Hayali öylesine derin ve çaresizce özlüyordu ki onun için iki dünya vardı ve bu iki dünya sanki kalem ve cetvelle çizilmişçesine düzgün bir şekilde ayrılmıştı birbirinden. Hayalden öncesi ve hayalden sonrası. Öncesi aydınlıktı, ferahlıktı, mutluluktu. Sonrası karanlıktı, darlıktı, mutsuzluktu. Kendini terk edilmiş, boşlukta ve yapayalnız hissediyordu. Yalnızlığın korkusuzluğu da beraberinde getirdiği gerçeğiyle çok küçük yaşında yüz yüze gelmiş, adını koyup da asla anlamlandıramayacağı bu duyguları yaşayarak öğrenmeye başlamıştı. Korktuğu tek şey ablasının bir yerlerde korkuyor olma ihtimaliydi ve onu bulmak, onu o korkunun elinden geri almak için büyük bir korkusuzluk gerektiğinin farkına varıyor ya da öyle sanıyordu. Korkusuzluk, yalnızlığın sırdaşlarından yalnızca biri fakat en ketum olanıydı. Gitgide yalnızlaşan birinin içinde büyür, onun tüm sırlarını öğrenir, onlardan beslenerek daha da güçlenir ve sahibine normalde yapamayacağı çok şeyi yapabilme cesareti verirdi. İşte duanın yeni dünyasında bunlar oluyordu. Yalnızlaşmış, hırçınlaşmış, fidan gibi din odaklı bir eğiticiye rağmen korkularından arınmaya başlamıştı. Korkunun kökünü kurutan tek duygu daha büyük bir korkuydu çünkü. Allah ve günah konusuna eskisi kadar kafa yormuyordu artık. Birkaç hafta önce okulun bahçesinde ip atlarlarken sapını elinde tuttuğu bir şekeri ağzında döndürerek yanına yaklaşıp da "Senin ablan kötü yola düşmüş ha?" diye bir soru sormuştu bir kız ve o kızı boğazından tutup duvara yaslamış ve gırtlağına sokmaya çalışmıştı o şekerin sapını. Kötü yol. Anlamı bilinmeyen yeni bir kelimeydi bu. Onun ablası kötü yola düşmemişti. Kerhanedeydi o, yolda değil. Kız feryat figan ortalığı ayağa kaldırmıştı ve fidan apar topar okula çağrılmıştı. Sınıf öğretmenine bir daha asla böyle bir şey olmayacağı konusunda yeminler billahlar edip duayı elinden tuttuğu gibi çekiştire çekiştire eve getirdikten sonra bir güzel dövmüştü ve dua gık bile dememişti. Fidan, "Bana defalarca yemin ettirip günaha soktun, yemin etmek günahtır, Allah'a küfürdür" diyerek elindeki terlikle dizine yatırdığı kızın kaba etlerini aralıksız vururken öylesine kendinden geçmişti ki her hamlede havaya kalkıp kalçasına inen her terlik darbesinde duanın "döv" diye bağırdığını fark etmemişti bile. Dua her sabah, her akşam küçük kızım diye sevdiği birini dövmenin günah olup olmadığını düşünüyordu. Duayı fidanın elinden alan o sırada eve gelen Hasan babaydı ve kızı dövdüğü için dayak yiyen bu kez fidan olmuştu. Duanın omuzları annesinin yediği tokatlar yüzünden ilk kez o akşam titrememişti. Bundan gizli bir zevk bile almış, bir köşede sessizce ağlayıp tişörtünün koluyla akan burnunu silerken bu sahneyi sonuna kadar ve gözünü bile kırpmadan izlemişti. Hasan babası fidana her tokat atışında Yemin edip günaha girdin öyle mi? El kadar yavrucağı döverken günah yazmıyor senin Allah'ın. Biri gitti öbürünü de mi kaçıracaksın? Gibi sözler etmişti. Farkına varılmadan öfke içinde annesine sorulan bu sorular Duanın gözünde Hasan Baba'yı bir deve, Fidan'ı ise bir böceğe dönüştürüvermişti. Hasan Baba'ya karşı derinlerinde bir yerde sevgiye ve saygıya benzer bir şeyler hissetmişti. Buna benzer bir sevgiyi daha önce de hissettiğini hatırladı. Hasan kızlarını çağırıp dizine oturttuğunda ve üzerinde isimlerinin yazılı olduğu künyeleri hediye ettiğinde. Hayal künyelerin ucuz ve değersiz bir şey olduğunu söyleyip bir kenara fırlatmıştı. Dua hayalin bu davranışının Hasan Baba'yı nasıl üzdüğünü fark etmiş, onun için üzülmüştü. Künyeler aklına işte bu hatırayla aniden düşünce okulda takı takmanın yasak olduğunu söyleyen Fidan'ın künyeleri yazın takmaları için odasındaki çekmeceye sakladığını da hatırladı. Annesiyle birlikte yattıkları odaya koştu, kapıyı kapattı ve yatağın yanındaki komodinin çekmecesini açıp o iki küçük kutuyu Fidan'ın koyduğu yerden çıkarttı. Üsttekinin kapağını kaldırdı, içi boştu. İkincisini açtığındaysa üstünde hayal yazan künyeyi buldu. Kutuyu ters çevirerek içindeki ince süngerden kurtuldu ve diğerini aradı. Kutuda yalnızca hayale ait olan duruyordu. Şaşırdı. Kendisininkini de bulmak için çekmeceyi sonuna kadar çekti. İçindeki ıvır zıvırı boşalttı. Fakat kendi künyesini bulamadı o çekmecede. Hayalin künyesini kutusuna geri koydu ve kapağını kapatıp ortalığı düzeltti. Ablasının odasına geçti ve kutuyu yastığın altına sakladı. Kendi künyesinin nerede olabileceğini düşündü, aklına bir şey gelmedi ve bunu Fidan'a sormaktan başka bir çare bulamadı. Fakat içeriği kolaçan ettikten sonra bunu ona o akşam soramayacağını anladı. Fidan yediği dayaktan sonra mutfağa geçmiş, sandalyeyi masanın önüne çekip oturmuş, dirseklerini masaya, başını da ellerinin arasına dayamış, sessizce ağlıyordu. Bir süre annesini seyretti. Omuzlarını silkti ve ablasının odasına geri döndü. Yatağa yattı, kutuyu açtı, içinden künyeyi çıkardı. Onu elinde evirip çevirip sonra bileğine geçirdi. Hasan Baba onu bileğinde görürse ortalık kıyamet yerine dönerdi. Bunu biliyordu. Künyeyi geceleri yatarken takacak ve sabahları çıkarıp saklayacaktı. Bir süre düşündükten sonra bir karar verdi. Kendi künyesinin nerede olduğunu annesine sormayacak, onu evde hiçbir delik kalmamacısına kendisi arayacaktı. Bulamazsa, yattığı yerde aniden doğruldu ve gülümsedi. Bulamazsa geriye tek bir seçenek kalacaktı. Hayalin giderken onun künyesini yanına almış olduğuna ve kendisininkini de duaya bıraktığına inanmak. Bu düşünce içine uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir mutluluk ve umutla doldurdu. Peki ya bulursa? Onu bulursa az önce aklına gelen mutluluğu sönecekti. Korktu. Künyeyi bulmaktan çok korktu. Bir kızın gırtlağına şekerin sapını sokmak, onlarca terlik darbesinin etini kızartırken verdiği acıyı hissetmek, önüne gelene kerhanenin nerede olduğunu sormak onu korkutmamıştı fakat künyeyi bulma ihtimalinden deli gibi korkmuştu. Künyesini aramaktan vazgeçti. Kaybedeceği bir şeyin olması. İşte sırf küçüklüğü yüzünden adını koyamadığı ve anlamlandıramadığı bu çelişkili durumun adı buydu. Kaybedeceği bir şeye olanlar korkardı. Olmayanlarsa korkusuz olurlardı. Bu ayrımı kafasında daha net yapabileceği şeyler de yaşayacaktı yakında. O gece 2 aydır ilk kez bileğinde hayalin künyesiyle ve duvardaki koyu kırmızı reçel izlerine takılmadan deliksiz bir şekilde uyudu. Bu olaydan birkaç gün sonra okullar kapandı ve dua, Aydın'ın Haziran'dan çok önce çökmüş ve Haziran'la beraber artık kaldırımlara serilmiş sıcağında vaktini evden çok sokakla geçirmeye başladı. Ablası hakkında laf eden çocuklardan uzak durmaya çalışıyor ve çoklukla evlerinin avlusunda, bazen de evin bahçe kapısının hemen önünde, diğerlerine göre daha çok sevdiği bir iki kızla ip atlayıp evcilik oynayarak akşamı ediyordu. Arada bir eve giriyordu ve günün hangi namazını kıldığını artık kestiremediği Fidan'a yakalanmadan mutfağa geçiyor, kendine ya bir sandviç hazırlıyordu ya da ekmeğin başını koparıyor, arasına salça sürüp bir parça peynir sıkıştırıyor, elinde ekmekle yine dışarı fırlıyordu. İp atlarken de, saklambaçta evcilik oynarken de hayali bir an bile unutmuyor, onun hayalinin aklının gerisinde bir yerlerde en canlı haliyle koruyordu. Çok eğlendiği bir günün akşamında suçluluk duyuyor, Ablasının yatağına kapanıp ağlıyor ve eğlendiği için ondan özür diliyordu. Hayali kimsenin unuttuğu yoktu ama ona öyleymiş gibi geliyor. Hayali Fidan ya da Hasan Baba gibi çabucak unutmayacağına dair yeminler ediyor, künyeyi kutusundan çıkarıp bilekliğine takıyor ve öyle uyuyordu. Yine kapı önünde bir kızla ip atladığı bir öğleden sonra, evin hemen karşı çaprazındaki boş arazide futbol oynayan gençlerin meşin topu, mermi hızıyla duaların evlerinin hemen bitişindeki evin camına isabet etti ve cam olanca gürültüsüyle tuz buz oldu. Bunu gören olanlardan ikisi koşa koşa eve yaklaştılar ve evin önündeki büyük ağacın yere kadar sarkan yaprakları arasına gizlendiler. Birkaç pencereden kafalar uzandı. Birkaç söz duyuldu. Hop, ne oluyor? Sonra sesler kesildi ve herkes işine döndü. Camı kırılan ev boştu. Dua bunu biliyordu. O evde annesinin namaz ve fasulye arkadaşlığına katılmayan, arada bir selamlaşmaktan öte bir yakınlıkları olmayan bir aile otururdu ve Haziran gelip de okullar kapanır kapanmaz Kuşadası'ndaki yazlıklarına giderlerdi. Hayal onları öyle kıskanır ve imrenirdi ki, cam kırılınca dua eve doğru bakmış, bakar bakmaz da aklına ilk bu gelmişti. Hayal'in o evin insanların hayatını kıskanışı. Yanındaki kızla birlikte ip atlamayı bırakmış oğlanları izlemeye başlamışlardı. Büyük oğlanlardı bunlar. Hayal yaşlarında falan olmalılardı. Biri cılız, diğeri iri yarı, yapılı bir çocuktu. Aralarında tartışmaya başladılar. Sen kırdın camı diyordu cılız olanı iri olana. Siktir lan dedi biri diğerine. Pas veren kimdi? Kaçalım. Kaçamayız, topum orada. Oğlum hazır kimseden ses çıkmıyorken kaçalım işte, bırak topu. Topumu orada bırakamam dedim sana. Onu bana dayım yolladı. Bahçeye girip o topu alacaksın, anladın mı? Sen al o zaman, ben gidiyorum dedi cılız olan. İri yapılı onu yakasına sarıldı ve hiçbir yere gidemezsin. Topumla oynarken iyiydi. Gitmiyorsun, duydun mu beni? Bahçeye atlayıp topumu alacaksın. Çek ellerini üstümden. Senin sikik topun için birilerine yakalanıp da babama sümüklü çocuklar gibi cam kırdım diyemem, anladın mı? Ben gidiyorum, sen de yakalan ve en ailine doyma. İri yapılı olan bu sözlerine çok sinirlendiği cılız çocuğun çenesine bir yumruk indirdi. Çocuk yere düştü, dua irkildi, öbür kız da donmuştu. 2-3 adım gerilediler oldukları yerde. Çocuklar, kızları gizlendikleri aracın arkasından görebilecekleri bir konumda değillerdi ama kızlar olan biteni görebiliyordu. Cılız oğlana yumruk atarak onu yere düşüren çocuk çok sinirlenmişti. Çocuğu yerden kaldırdı, tekrar boğazına sarıldı ve bağırmaya başladı. Seni pis kerhaneci, amına koduğumun iti. Git ve o topu al. Dua ani bir hareketle kızı bir eliyle hafifçe ittirdi ve eve git dedi. Kızın öylece durmaya devam ettiğini görünce eve git, ben öğlen uykusuna yatacağım, akşamüstü gelirsin, şimdi git. Kız çaresiz peki dedi, yerdeki urganını alıp elinde dolaya dolaya uzaklaştı. Bu arada yerdeki oğlan kalkmış, iki yumruğunu havaya kaldırıp kendine siper etmiş, İri yarı olanın olası yeni hamlesinden kendini korumaya çalışıyordu. Küfürleşmeler devam ediyordu bir yandan. Sensin kerhaneci, pislik herif, sen kırdın hocamı. Şimdi gidiyorum. Attığın yumruğun hesabını da vereceksin. Seni de sikeceğim, topunu da. Göreceksin sen. Dua, kalbinin gümbür gümbür çarpmaya başlamasına aldırmadan, büyük bir kararlılıkla 3-4 adım attı, çocukların gözü önünde yan evin bahçe kapısını açtı, 3-4 basamağa indi, bahçeye ulaştı. Topu kucağına aldı, geri döndü, onu koltuğunun altına kıstırdı ve bahçenin kapısını kapatıp çocuklara doğru döndü. Cılız çocuğun koşarak uzaklaştığını gördü, öbürü olduğu yerde duruyordu. Ağacın yaprakları arasından çıktı, topu almak üzere elini duaya uzattı. Dua kıpırdamıyordu. Sağ ol ufaklık, cesur kızmışsın, ver hadi onu bana. Hayır dedi dua. Saçmalama, top benim. Biliyorum ama camın senin kırdığını gördüm. Yanlışlıkla oldu. Taktırırım camı. Madem taktıracaktın, neden vurdun arkadaşına? Çünkü beni kızdırdı. Oyalama beni hadi, ver topu. Veririm ama sen de beni arkadaşına götüreceksin. Anlamadım. Götürmezsen camı senin kırdığını söylerim. Sen ne diyorsun be? Nereden tanıyorsun bu orayı? Neden götürecekmişim ki seni ona? Tanımıyorum ama götüreceğim. Yoksa camı senin kırdığını herkes duyar. Sen alay mı ediyorsun benimle ya? Versene topu, manyak mısın nesin? Beni o çocuğa götüreceğine söz ver, topu vereyim. Kızım bak, bir damlacıksın, bir vuracağım yıkılacağın yere. Güzellikle ver şunu hadi. Vur. Ya git saçmalama. Beni o abiye götür o zaman. İyi de neden? Ne işin olur ki senin onunla? Ona kerhaneci dedin. Dedim ne olacak? İşte sen beni ona götüreceksin, o da beni kerhaneye götürecek. Çocuk kala kaldı. Küçücük bir kız çocuğu elinde topuyla karşısında duruyor ve kerhaneye gitmek istediğini söylüyordu. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Birkaç saniye öylece baktı ve ancak ondan sonra konuşabildi. Sen deli misin kızım? Küçücük yaşına bakmadan ne biçim konuşuyorsun öyle? Beni götürmezsen top benim olacak ve camı senin kırdığını Rafet amcalara söyleyeceğim. Sen aklını oynatmışsın lan. Topumu ver ve bir daha kimseye böyle laflar etme, seni fena yaparlar, anladın mı beni? Top benim oldu. Camı taktırınca alırsın. Dua bu sözleri söyledikten sonra çocuğa arkasını döndü ve evlerine doğru bir iki adım attı. Kalbi deliler gibi çarpıyordu. Hey, buraya bak. Tamam, götüreceğim. Şimdi ver topumu. Dua yeniden döndü. Söz mü? Söz. Nereden bileceğim sözünü tutacağını? Ben erkeğim. Her zaman sözümü tutarım. Ama senin bu istediğin şey çok tuhaf. Önce bana neden oraya gitmek istediğini söyle. Ayrıca Bora kerhaneci falan değil. O bir küfürdür. Kızınca erkeklerin birbirine söylediği kötü bir söz işte. Beni kızdırdı, ben de öyle söyledim. Hayır diye bağırdı dua. Dudakları titremeye başladı. Hayır, küfür değildi işte. Ona öyle dedin. Öyle olmasaydı demezdin. O kerhaneci. Ablamı bulabilir bana. Ne ablası ya? Bak ufaklık. Sen çatlaksın, anladık. Top sende kalsın. Bu saçmalıkla uğraşamam. Birkaç saate kadar camcı getirip camı taktırırım ve topu alırım. Evde yoklar onlar. Adaya gittiler. Camı taktıramazsın ve topunu da alamazsın. Bunları söylerken bir ayağını defalarca ve şiddetle yere vurmuş ve sözleri bitince ağlamaya başlamıştı. Çocuk bir gören var mı diye etrafına bakındı. Aydın'da, güneşin en tepede olduğu öğlenin o saatinde sokaklar sakin olur, akşam üzeri dolardı. Onları izleyen kimseye göremedi. Çaresizce ellerini havaya kaldırdı, başına koydu, birkaç saniye öylece kaldı. Etrafını yokladı. Sonra yeniden duaya döndü ve baktı. Kız gözlerini kırpmadan bakıyordu ve kırpmadığı gözlerinden incecik yaşlar süzülüyordu. Çok şaşırmıştı. Bana genel evde ne yapacağını söyle. Genel evde ne? Of, kerhane işte. Ablamı alıp getireceğim. Ablan orada mı? Evet. Bundan emin misin? Evet. Buradakinde mi? Başka nerede var ki? Çattık. Söylesene, başka nerede var diye bağırdı dua. Bu bilgi dua için tam bir bozgundu. Çocuk ne diyeceğini bilemiyordu. Bu kız ya gerçekten çatlaktı ya da ne düşüneceğini bilemedi. İçinde bir his onu ittiriverip elindeki topu alıp kaçmasını engelliyor, onu tutuyordu. Acımıştı onun gözyaşlarına. Tamam bak, öyle olmaz bu işler. Bora ile falan olmaz. Ben gidip düşüneceğim, sonra yarın geleceğim, bakacağız bir çaresine. Tamam mı? Söz mü? Bak konuşacağız bunu. Böyle ağlama, çok küçüksün. Ve ne dediğinden bile haberin yok. Şimdi gitmem gerek. Ben aşağıda meydanda oturuyorum. Yarın yine geleceğim. Ne dediğimden haberim var. Gelmezsin. Biliyorum gelmeyeceksin. Peki, top sende kalırsa geleceğime inanacaksın mı? Hayır. Bak o elinde tuttuğun top bakkal topu değil. Anladın mı? Dayım Almanya'dan yolladı onu bana. Gerçek bir futbol topudur o. Çok pahalıdır. Onu senin gibi küçük bir sümüklüye bırakacak değilim. Yani geleceğim mi? Geleceğim. Tamam, top sende kalıyor. Onu iyi sakla. Camı kırını da görmedin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hey Allah'ım. Şimdi gidiyorum. Biraz düşünüp yarın geleceğim. Kaçta? Bilmem, bu saatlerde falan işte. Tamam. Dua akan burnunu ve gözlerini çıplak koluyla sildi. Islak gözleri parladı ve gülümsedi. Çocuk onun gözlerinin iri siyah sele zeytinlerine benzediğini düşündü. İçinden gülmekle sövmek arası bir şeyler geçti. Belli etmedi. Senin evin nerede? Burada dedi dua, dönüp parmağıyla evlerini gösterirken. Peki adın ne? Dua. Ne? Dua. Dalga mı geçiyorsun benimle? Doğru söylüyorum. Kızım o ne biçim isim? Herkes alay ediyor ama adım Dua. Dua ha? Evet. Şu işe bak dedi çocuk. Ellerini beline koydu. Vücudunun ağırlığını bir ayağından diğerine geçirdi. Duraksadı. Önce etrafına kısa bir bakış attı, sonra duaya döndü ve birkaç saniye dikkatle baktı ona. Bukle bukle alnına dökülmüş, güneşin üzerine düşüp de oyunlar oynadığı saçlarına, iri ıslak siyah gözlerine, hokka gibi minicik burnuna. Senin adın Bahar falan olmalıymış aslında. Niye ki? Ne bileyim ya, aklıma öylesi geldi işte. Dua ağır. Neyse, hadi eyvallah. Gidiyorum şimdi. Topu iyi sakla. Yarın geleceğim. Çocuk bir iki adım geriledi. Arkasına döndü. Bir iki adım attı, geri döndü, duaya baktı. Bir daha döndü ve uzaklaşmaya başladı. Dua, abi diye seslendi arkasından. Çocuk durdu, geri döndü, ellerini havaya doğru kaldırdı ve duaya yine ne var gibisinden bir bakışla baktı. Senin adın ne? Yasin diye bağırdı ve bir kahkaha patlatıp yürümeye devam etti. Dua onun neden güldüğünü anlayamadı. Kapının önünde kolunun altına kıstırdığı topu hiç bırakmadan köşeyi dönüp yokuşu ininceye dek Yasin'i izledi ve çocuk tamamen gözden kaybolunca bahçe kapısını sessizce açıp avluya indi. Fidan'ın fark etmesinden korkuyordu. Büyük toprak saksılardan birinin tabağına asılıp onu bütün gücüyle bir parça öne doğru çekti ve topu arkasına sakladı. Top evin sıvası dökülmüş duvarlarını boydan boya kaplamış olan sarmaşığın arkasında güvendeydi artık. Aylar sonra ilk kez ablası da. O akşam Fidan tam yatsı namazını kılmak üzereyken odaya girdi ve sordu. Anne, hakınalı kuzum, bir şey soracağım. Sor kuzum. Yasin ne demek? Fidan elindeki işi bırakıp kıza döndü. Ölü gözleri aniden parlayıvermişti. Kapının önünde bir eli kapının kolunda öylece dikilip duran kızı bir adım attı, diz çöktü. Kızın gözleriyle aynı hizaya geldi ve hevesle cevapladı sorusunu. Yasin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir suredir kuzum. Hani ben her gün okuyorum ya, o işte. Niye sordun bakayım? Sure ne demek? Fidan en iyi yaptığını sandığı, dolayısıyla en iyi bilmesi gereken şeyi dile dönüp de çocuğa anlatması gerektiği şekilde anlatamadı. Duraksadı, bir an düşündü ve sonunda bir çeşit dua işte diyebildi. Dua mı? Evet, ama en güzel dua, en büyük dua. O duayı okuyan herkesin hayali gerçek olur. Sahtan mı? Evet anneciğim. Bütün hepsi mi? Bütün hepsi kuzum. Benim adım gibi bir dua mı yani? Senin adın gibi kuzum. Dua diye mırıldandı ve belli belirsiz gülümsedi. Adının Yasin olduğunu söyledikten sonra çocuğun neden güldüğünü anlamıştı. Adları benziyordu onların. Aynı anlama geliyordu demek ki. Yasin adının bütün hayallerinin gerçek olmasına yaradığı hakkındaki bu bilgi onu sevindirmişti. Yasin ablasını bulabilecek en doğru kişiydi. Duanın bunları düşündüğü için gülümsediğini bilmeyen Fidan kızının gülümseyişini başka türlü yordu. Sen de Yasin okumak istiyorsun artık değil mi? Seni Kur'an kursuna yazdırma vaktimiz geldi. Geç bile kaldık. Bütün kızlar 6 yaşında başlıyorlar. Şimdi çoğu su gibi Kur'an okuyor. Hem bütün gün sokakta boş boş oynayacağına birkaç dua öğrenir sevaba girersin. Dur bakalım, Hasan babayla bir konuşayım da. Kur'an kursuna falan gitmek istemiyorum ben. Deme öyle kınalı kuzum, deme. Allah'ın gücüne gider. Bak Fazilet teyzenin kızları da gidiyor. Onlarla gidersin. Fena mı olur biraz sure öğrensen? Hem Kur'an okuma senin o hayırlı adına ne çok yakışır. Mis kokulum benim. Ben Fazilet teyzeyi de, kızları da, adımı da sevmiyorum. Sus çabuk, rezil. Nasıl sevmezsin adını? Günah. Bana ne? Her duyan şaşırıyor, alay ediyor. Kimsenin adı dua değil. Neden Bahar koymadın sanki? Bahar mı? O da nereden çıktı şimdi? Dua cevap vermedi. Omuzlarını silkti. Annesine sırtını döndü. Koşarak Hayal'in odasına girip kapıyı ardından çarparak kapattı. Ayrım sonu. Sayfa 138.